İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Eğitimde İyi Örnekler programıyla tekrar karşınızdayız. Yine bugün eğitim dünyasında geliştirilen güzel bir projeyi, güzel bir hizmeti sizlerle paylaşacağız Allah nasip ederse. Her programda farklı bir konuğumuzu alarak siz kıymetli dinleyenlerimize ya Türkiye'de güzel şeyler de oluyormuş, çok güzel insanlar var, iyi niyetli insanlar var, fedakar insanlar var, gayretli insanlar var. Bu insanlar kendi emekleriyle, kendi gayretleriyle, kendi vakitlerinden ayırarak, eşlerine, çocuklarına ayırmaları gerektikleri vakitten fedakarlıklar yaparak topluma yönelik hizmetler geliştirme noktasında, Türkiye'nin gençliğini daha iyi bir noktaya taşıma noktasında ciddi fedakarlıklar yapıyorlar. Bu yapılan fedakarlıkları her programda sizlerle paylaşmaya gayret ediyoruz. Çünkü hepimiz haber dinliyoruz. Saat başı, işte akşam bültenleri, farklı zamanlarda. Maalesef çok kötü manzaralar seyrediyoruz, dinliyoruz buralarda ve çoğu zaman da moralimiz bozuluyor. Yani bu gençlik nereye gidiyor, bu insanlar nereye gidiyor, nedir bu hal böyle filan diye. Gün geçtikçe canımız daha da sıkılıyor. Maalesef olumsuz haberler de daha çok prim yapıyor. Medya negatif haberleri, olumsuz haberleri ister istemez biraz daha ön plana taşıyor ve bunlar bizi gerçekten endişelendiriyor. Zaman zaman ümidimizin kırıldığı oluyor. Mesela işte son zamanlarda bonsai diye bir şey ortaya çıktı. Yaygınlaştığını, çok küçük yaşlarda kullanıldığını ve gençler üzerinde çok ciddi tahribat yaptığını ve her yerde de çok kolay temin edildiğini görünce insan ister istemez ya nedir bu hal, ne hallere düştük, ne günlere kaldık gibi böyle bir endişeye de kapılıyor. Ama biz istiyoruz ki Eğitimde iyi Örnekler programıyla biz siz kıymetli dinleyenlerimizin, dostlarımızın gönüllerine, zihinlerine berrak, güzel, temiz, arı duru gönüllerden ortaya çıkan başarılı, faydalı, efendim milletimize, dinimize, vatanımıza fayda sağlayacak hizmetleri burada anlatalım. O hizmetleri yapan kişileri buraya çağıralım. Onların o güzel haberlerini, güzel faaliyetlerini dinleyelim ki şöyle gönlümüz biraz, gönlümüzdeki o daralma, o sıkılma ortadan kalksın. Gönlümüz daha bir genişlesin. Ümitsizlik değil de ümit hali bizde hakim olsun. Onun için her programda farklı bir başarı hikayesini sizlerle paylaşmış oluyoruz ki inşallah bu toprakta 70 milyon, 77 milyonluk bu ülkede gerçekten güzel şeyler de yapılıyor. Geleceğimiz adına ümitlenmeliyiz. Daha da ümit var olmalıyız. Çünkü işte dinliyoruz, görüyoruz bu tür güzel hizmetler yapan insanlar var diye bir iç geçirmek, bir yeniden heyecanlanmak, yeniden ümitlenmek fırsatı sağlıyor bize bu buluşmalarımız, bu birlikteliklerimiz. İşte bugün yine güzel bir dostumuz, bir konuğumuz var. Sizlerle birlikte olacağız onunla beraber. O gerçekten yüreklerimize umut serpen, güzellik serpen, heyecan serpen iyi bir hizmete, iyi bir çalışmaya, iyi bir gönüllülük çalışmasına imza atmış bir arkadaşımız ve güzel de neticeler alan birisi. Aynı zamanda ülkemizin istikbali olan gençlerle ilgili, çocuklarımızla ilgili özel olarak çalışma yapan bir dostumuz, bir arkadaşımız bizimle beraberler. İnşallah bu güzel çalışmasını, bu faydalı eserini kendisinden dinleyeceğiz. Detaylı bir şekilde, etraflı bir şekilde dinleyeceğiz. Ümit ediyoruz ki bu arkadaşımızın anlattığı bu güzel projeyi Ankara'dan, Kayseri'den, Konya'dan, efendim Eskişehir'den, Trabzon'dan gönüllü fedakar insanlar çıkacaktır. Ya bu abimiz, bu dostumuz bunu burada yapmış. Ben bunu Trabzon'da nasıl hayata geçirebilirim? Ağrı'da nasıl hayata geçirebilirim? İşte Van'da nasıl hayata geçirebilirim? Antalya'da nasıl hayata geçirebilirim diye böyle heyecanlanan, bu anlatımdan ilham alarak bir harekete geçmek isteyen güzel dostlarımız olacaktır diye de ümit ediyoruz, inanıyoruz inşallah ve konuğumuza dönüyoruz. Kıymetli Sertaç Güngör Bey, hoş geldiniz, şeref verdiniz, teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için programımıza. Sertaç Bey, öncelikli olarak sizleri bir tanımak istiyoruz. Biz Sertaç Bey'le epeydir tanışıyoruz kıymetli dostlarımız ama sizlerin de kendisini tanımasını arzu ediyoruz. Kimdir Sertaç Güngör? Şöyle kısaca sizin ağzınızdan bir dinleyelim efendim.
Eyvallah.
Buyurun.
Öncelikle teklifiniz için Allah razı olsun. Lütfettiniz buraya. Bizleri davet ettiniz. Teşekkür ediyorum. 1989'da İstanbul'da biz dünyaya gelmişiz. Evet. O günden lise 1 çağıma kadar sıradan bir talebelik hayatımız oldu. Fakat lise 1 sonrasında işte tanışılan hocalar, insanların işte o gençlerin hayatında nasıl reformların yapıldığını gösteren kişilerden bir tanesi olarak kendimi naçizane gördüm. Çünkü şöyle bir örnekle vereyim. Mesela lise 1'de benim kanunumda 6 tane 0 olan bir talebeydik. Yani hiçbir umut var olmayan bir kişiydik. Hem aile içerisinden gerek dışarıdan tamamen hani normal sıradan bir yerde çalışır. Evet. Hayatını idame ettiren denilen bir kişiydik. Fakat sonrasında işte tanıştığımız üstadlar, hocalar bize Allah razı olsun emek verdiler. Bizdeki sende işte cevher var, bak bunu çıkarmamız lazım denilerek hususi ilgilenmeyle bizi o bir nevi bataklığın içinden söküp çıkardılar. Hı-hı. Biz de dedik ki hani tam gerçi çıkmış olarak kendimizi görmüyoruz ama bugünkü konjonktüre baktığımız zaman hani biz o noktalarda bir şeyler çıkmışken demek ki diğer insanların da çıkması lazım. Evet. Bu talebelerle, gençlerle bir arkadaş gibi ilgilenen kişilerin sayısının artması lazım denilerek bir yola çıktık biz de.
Eyvallah.
Bu yolda işte hocaların yanında benim en büyük şeyim sürekli onları tahlil etmem oldu. Yani ilk girdiğimde ben dedim ki ben bu hoca gibi olacağım. Yani hiçbir zaman hayatımda bir meslek olmadı benim kafama koyduğum. Hep dedik bir bu gençlerle uğraşmak lazım, bir şey yapmak lazım diye. O şekilde yola çıktık. İşte liseyi bitirdik. Ondan sonrasında dış ticaret okuduk. Sonra işte uluslararası ilişkilere geçtik oradan. Hı-hı. Onun için de şimdi işte yüksek lisansa başlayacağız nasipse.
Çok güzel. Çok güzel. Şimdi biz şimdi Serdaç Bey sizlerden Genç Endorun projesini duyduk aylar öncesinde. Ve gerçekten bizi de heyecanlandıran bir çalışmaydı Genç Endorun çalışması. Ve bu projeyle, Genç Endorun çalışmasıyla Türkiye'de gelecek vadeden çocuklarımıza daha özel bir ilgi ve bir yatırım yaparak onları istikbale daha iyi hazırlama noktasında bir hizmet yürüttüğünüzü biliyoruz. Nedir Genç Endorun? Bunu burada biz sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir iyi örnek olarak kabul ediyoruz biz bunu. Eğitim alanında sivil olarak gerçekleştirilmiş ve iyi ve başarı alınmış bir model çalışma olarak görüyoruz. Nedir Genç Endorun? Nereden ortaya çıktı? Nasıl ortaya çıktı? Buradan şöyle bir başlayalım isterseniz. Daha sonra Genç Endorun'da uygulama icraat nasıl yürüyor? Bunları da detaylıca dinlemiş oluruz. Ne sizi buna sevk etti? Siz normal kendi özel sektörde bir takım özel çalışmaları olan bir dostumuz, arkadaşımızken belki ticaretle uğraşırken böyle tamamen hani vakıfların, derneklerin, gönül insanlarının diyelim yapmış olduğu alanda bir hizmete bunca işinizin yanında girmiş oldunuz. Ne sizi buna sevk etti? Nasıl ortaya çıktı? Bu Genç Endorun'un başlangıç hikayesini bir dinleyebilir miyiz sizler?
İnşallah. Evet. Şimdi 2003 yılında, 2004 yılında eğitim vermeye başladım ben. Evet. O zamanlar yaşımızın da ufaklığından dolayı özellikle işte öğrenme yöntemleri üzerine eğitimler yaptık yıllarca. Sonrasında benim hep küçüklüğümden beri insan karakteri, insan fıtratı üzerine bir meylim oldu. Hı-hı. Bunu geliştire geliştire artık iletişim, karakter eğitimlerine ben yöneldim. Fakat işte bu zamana kadar 1500'e yakın bir seminer geçmişimiz oldu arkamızda. Ama baktığımız zaman yani gidiyoruz. Mesela bir eğitim seminer yapıyoruz. İşte 300-500 kişi oluyor. Ama bir saat, iki saat, üç saat konuşuyorsunuz ve gidiyorsunuz. Yani o kişileri orada bırakıyorsunuz. Onların hayatlarının içerisine giremiyorsunuz. Yani bir olta atıyorsunuz tabiri caizse. Tutturabildiğinize tarzı oluyor. Ama sonra geçen sene artık yaş da birazcık hani gençlerle ilgilenebilecek tarzda kendimizi hissedince ve son yaşanan geçen seneki olaylarda patlak verdiğinde dedik ki gençler için bir şey yapmak lazım. Sonrasında etrafıma baktığımda kafamda direkt şu yandı. Yani şimdi Türk milleti başa bağlı bir millet. Eğer baş düzgün lider olduğu yani takdirde lidere anında kitle düzeliyor. Fakat baş bozuk olduğu anda direkt kitle de bozuluyor.
Türk milletinin gerçekten karakteristik özelliği bu değil mi?
Aynen öyle. Evet. Hakikaten tarihe baktığınız zaman Osmanlı'da mesela yani Kanuni gibi bir padişahtan sonra 2. Selim geliyor. Anında değişiyor. Yani her padişahta müthiş bir değişimler oluyor. Eyvallah. Ondan önceki Türk devletlerine baktığımızda Selçuklu'ya baktığımızda öyle. Yani 4. Murat gibi devasa bir padişahın bir öncesine baktığınız zaman ki konjonktür ortada. Yeniçeri padişah indiriyor. sürüyor. Ama 4. Murat geldiği anda işi bitirip Osmanlı'yı tekrardan şaha kaldırıyor.
Evet.
Demek ki bir lider faktörü var bu toplumda.
Evet.
Aşırı bir bağlılık var.
Evet.
O zaman dedik ki biz, yani benim gücüm kitlelere yönetmeye yetmiyor. Ne yapalım? Hususi bir grup oluşturalım. Yani hususi özel kişiler seçelim, talebeler seçelim, çocuklar seçelim.
Evet.
Bunları alıp özel yetiştirelim. Ama yetiştirirken de işte niye Enderun ismi geldi? Ben dönüp tarihe baktığım zaman bütün devletlerin tarihlerinde Enderun gibi bir devasa şahsiyetler yetiştiren bir kurum hiç olmadı. Hakikaten bakıyorsunuz devşirme usulü gidiyor Balkanlardan, Kafkaslar alıyor ve çocukluktan yetiştirip Sokullu Mehmet Paşa gibi padişahlar ayarında bir devlet adamı yetiştiriyor bu Enderun. Dedik ki o zaman buradan yola çıkmak lazım. Yani Osmanlı nasıl bir şey yapıyor ki? Yani şimdi siz doğuyorsunuz, Üsküdar'da doğuyorsunuz, İstanbul'dasınız. Gidiyorsunuz kendi mahallenizin mektebine gidiyorsunuz. Oradan yetişiyorsunuz ama bir kişi geliyor sizi ailenizden kopartıyor. Hiç bilmediğiniz bir memlekete gidiyorsunuz. Belki çok uzun yıllar ailenizi görmüyorsunuz ama o dininizi değiştiriyorsunuz. O devlette canınızı verecek şekilde bağlanıp müthiş derecede o devlet için devasa işler yapıyorsunuz. Demek ki hani böyle bir çocuk yetiştirilebiliyorsa, bir sistem kurulmuşsa biz kendi içimizdeki çocuklarımızı çok daha rahat yaparız.
Evet.
Ben döndüm Enderun sistemini incelemeye. Fakat orada da ilginç bir şeyle karşılaştım. Enderun gibi devasa bir kurumumuzun Cumhuriyet sonrasında üzerinde çalışılmış kitap yok.
Maalesef.
Yani çok değişik bir. Sadece 1950'li yıllarda Fetih Derneği işte İstanbul'un fethinin o zamanki kaçıncı yıla tekabül ediyorsa bir hediye kitap dağıtıyor Enderun üzerine. O kitaba da ben ulaşamadım halen daha. Artık akademik bir kitap mı, nasıl bir ihtivaya sahip bilmiyoruz ama böyle tek bir kitap yayınlanmış. Bir de işte İSAM'ın, Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisinde bir maddesi var.
Aynen Enderun. Ben de Enderun'la ilgili biraz bakmıştım. Bir onu bulabildim doğru düzgün bir malzeme olarak.
Yani başka yok. Evet. Şimdi bakıyorsunuz eğitim biz sürekli batıya dönüyoruz. Dön batıya, dön batıya. Ama daha temeline indiğiniz zaman biz burada, benim mesela hayatımda hakikaten batının nasıl bir konumda olduğunu bize Fuat Sezgin Hoca'dan öğrendik. Yani hakikaten biz de Fuat Hoca'yla kitaplarıyla tanışana kadar hani hep batıda var. Hani orada, hani bize çünkü çocukluğumuzdan beri medeniyette, bilgide, ilimde, irfanda batıda olarak lanse edildi. Fakat bir şeyler oturmuyordu. Yani batının eğitim sistemine dönüyorsunuz. Çocuğu küçük yaştan alıyor, karakter özellikleri yapıyor, alanları yönler yapıyor. Ama gençlere baktığınız zaman diskolarda, uyuşturucu bataklıklarında ya, sürünüyorlar. Demek ki bu eğitim modeli istenilen model değil. Hani bu sonuç getirmiyor.
O zaman yani sözünüzü kestim ben. Batı güya o kadar modern eğitimler veriyor dediğiniz gibi. Yani şöyle standartları var, şöyle taşıyor ama sonuçta ortaya çıkan ürüne baktığınızda.
Yok yani gerçekten. Şimdi çok cafcaflı bir ürün ortaya çıkıyor. Evet. Fakat yediğiniz zaman midenize oturuyor gibi bir
aynen.
şey.
Aynen lezzet yok.
Lezzet yok tat işin yok. İçinde. Öte taraftan bakıyorsunuz hakikaten. Çocukların hayatında mesela çok ciddi eğitim mi verilmesi lazım? Mimar Sinan'a bakıyorsunuz 40 yaşından sonra mimar olmuş.
Ya.
Yani bir de böyle bir şey var. Hani 40 sene boyunca ne yapmış? Yeniçeri, asker.
Evet.
Yani ilimle, irfanla çok bir meşgaliyeti olmamış Mimar Sinan'ın. Ama 40 yaşından sonra bir dönüyor ki baş mimar oluyor ve bugün hala da devasa şahsiyetleri insanlığa hizmet ediyor. Yani demek ki başka bir şey vermek lazım bu çocuklara. Bunu nasıl vereceksin? O zaman kendi tarihinize dönmeniz gerekiyor. Birincisi buna dönme. İkincisi ise bugün başarıya baktığınız zaman yine Osmanlı'nın üzerine konulmuyor. Yani 600 sene sen dünyaya hükmetmişsin. Şimdi dünyaya hükmedebilmenin şartlarından bir tanesi eğitim sisteminin çok güçlü olması lazım.
Evet.
Yani sen mesela Yunanistan gibi bir velayeti yüzyıllarca bir tane valiyle yönetmişsin.
Evet.
Yani demek ki sen oraya öyle bir vali gönderiyorsun ki padişaha gerek kalmıyor ya. Yani o tek başına yüzyıllarca o bir insan değişmeli olarak orayı yönetebiliyor demek ki. İşte bu insanlar nereden yetişmiş? Bakıyor hep Enderun'dan çıkmış bu insanlar.
Evet.
O zaman biz de Enderun sistemini inceledik. Tabii haliyle Latinize kaynaklarda bulamayınca Osmanlıca eserlerden inceledik. İşte tarihi Enderun diye 4 ciltlik bir eser elimize geçti. Oradan incelediğimizde bir takım şeyler ürettik kendimize. Nedir? Birincisi çocuğun alınırken karakteristik yapısının çok iyi incelenmesi.
Tarihi Enderun diye Osmanlıca bir eser mi
var?
Evet,
4 ciltlik bir eser var. Hatta bunun Osmanlıcadan direkt Latinizesi de son zamanlarda çıktı. Dili biraz ağırdır ama muhtevası açısından en kapsamlı eser o. Şu an Enderun'a ulaşabildiğimiz. Osmanlı ne yapmış mesela? Yeni aldığı çocuğu bir odaya alıyor ve bütün her şeyine varana kadar inceliyor. İlmi sima denen bir ilim var Osmanlı'da. Evet. İlmiyet ve ilmi sima. Yani kişinin yüzünden, ellerinden ve vücut yapılarından onun karakterini ortaya çıkarma. Şimdi tabii ki bunun sonrasında bir takım testlerden, münazaralardan, müzakerelerden geçiyorlar ama bununla alakalı ilmi sima acaba hani niye ya? Hani belli tipler, belli karakterleri ortaya çıkartıyor. O zaman mesela bu ilk tanıştığımda yıllar önce bu ilim bende bir soru işareti ortaya çıkardı. Nasıl ya? Sonra bir ayetle ben karşılaştım bir eserde. Tam meali aklımda değil ama manaen şu söylüyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Biz yani insanlar yaratılmış olduğu şekle göre hareket eder. Ben bu ayeti gördüğüm anda yani başımdan sular döküldü aşağı. Demek ki hakikaten bu ilmi sina demen ilmin kaynağı bu. Hani delili bu. Yani Allah-u Teala bir şekilde yaratıyor. Bunun da karaktere bir takım etkileri var. Baktığımız zaman Osmanlı hakikaten özellikle el hususunda, el ve yüz en fazla zaten dikkat çeken husus. Oradan başlıyor çocukları elemeye. Ondan sonra 7 aşamalı bir sistem var Enderun'da. Birinci aşamaya herkes geliyor. İşte Sokullu Mehmet Paşa'dan örnek verirsek birçok arkadaşla beraber birinci sınıfa başlıyorlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'ye çıkabilen kişi sayısı çok az Enderun'da. Mesela birinci sınıfta başlayıp birinci sınıfta bitiren çocuklar var. 2'ye geçemiyor. Aradaki geçişler çok katı. Yani çok ciddi manada çalışma ve efor sarf ettiriyor. Bu şekilde geçen 7. kişiye çıkanların geneline baktığınız zaman hakikaten yaşadığı devirde köklü değişiklikler ve köklü gelişmeler yapan insanlar Zirve insanlar çıkıyor oradan. Nasıl çıkıyor? Matematik mi öğretiyorlar? Edebiyat mı? Çok güçlü. Hayır. İlk başta oturuyor çocuğa ciddi bir manada dinini öğretiyor. Birinci sınıfta hadisini, akaidini çok ciddi manada öğretiyor. Ama işte burada bizim bir eksikliğimiz ortaya çıkıyor. Bunları öğretirken o çocuğu alıp bunun ehil bir ailenin yanına yerleştiriyor. Bu nokta işte bizim eğitim sistemimizdeki sıkıntı bu. Şimdi çocuğu okula alıyoruz. Bir sürü eğitim veriyoruz. Ver. Çocuk 6 ya da 8 saat okulda duruyor. Geri kalan işte ne kadar 16 saat 15 saat dışarıda. Yani dışarıda daha fazla etkileniyor. İşte Osmanlı Enderun'un dışına bir dünya kuruyor çocuklara. Ne yapıyor? Gidiyor orada bir ailenin yanına yerleştiriyor. Çocuk hem Enderun'dan alıyor hem aileden alıyor. Burada ne ortaya çıkıyor? Rol model. İşte yani bugünkü gençlerin probleminin temel kaynağı rol model olmaması. İşte Enderun sistemi bunu ortaya koyuyor. Hem okulda bir rol model koyuyor hayatına bir hoca üzerinden hem de aile ortamından bir rol model koyuyor. Ve gerçekten o zamanki aileler seçilirken bir takım eserlerde mesela devşirme yapılan çocukların ne tür ailelerin yanına yerleştireceği kıstasları var. Muazzam şeyler yani bugün o kıstasları biz ortaya koysak Avrupa'dan talebe getirsek koyacak aile bulamayız. Devasa kıstasları var ve hakikaten bir çocuk oraya girdiği anda tamam artık. Yani o yani aile.
Sokullu Mehmet Paşa diyelim ki Enderun'dayken hem oradaki eğitimi alıyor hem de bir ailenin yanında
mı kalıyor öyle. Hocam? Yani bütün hayatı artık bir sistemin içerisinde eriyor ve asimile oluyor orada. Böylelikle şunu görüyor yani tamam benim bir anne babam var. Ama diyor ki hani bu dine hizmet etmek, bu devlete hizmet etmek diyor bundan daha önce. Yani bu çocuğa önce bunu aşılıyor Enderun. Tabii şimdi çocuğun dini bilgisini tamamladıktan sonra başlıyorlar bu sefer pozitif ve dünyevi ilimlere. Dünyevi ilimlere de her şeyi öğretmiyorlar. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bizim eğitim sistemimize baktığınız zaman çocuğa her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Aslında mesela Hazreti Ali'nin müthiş bir sözü var. İlim bir noktaydı diyor. Bunu cahiller çoğalttı. Şimdi İbn Sina'ya bakıyorsunuz. Mübarek matematik ilmini bitirmiş. Tıp ilmini bitirmiş. Astronomiyi bitirmiş. İmam Gazali'ye bakıyorsunuz. Birçok ilim dalının sonuna kadar bitirdiğini söylüyor eserlerinde. Şimdi İmam Gazali'nin mesela bir eserini El-Munkız Mined Dalal'i ele aldığınız zaman orada diyor ki ben diyor bu kitabı yazmadan önce felsefe ilmini sonuna kadar bitirdim ve sonra bu kitabı yazdım diyor. Evet. Hadi şimdi bizim üniversitelerimizdeki felsefe akademisyenlerine bakalım.
felsefenin hepsini mi bitirebiliyorlar, yoksa sadece felsefenin bir bölümünün bir kısmında uzmanlaşıyorlar? Demek ki ilmin her şeyini öğrenmeye gerek yok. Bakın İmam Gazali'nin o zaman yazdığı felsefe kitabı bugün halen daha geçerliliğini koruyor. Evet. Demek ki çok fazla dallanıp budaklanmaya gerek yok. Bakın Osmanlı medreselerinde, ki zaten Enderun medreselerin zirvesi manasında geliyor. Baktığınız zaman bir temel kitap sistemi var onlarda. Yani her kitabı okutmuyorlar. Mesela İbn Abidin gibi bir Hanefi fıkıh üstadının 20 cilt, 18 cilt bir eseri var. Bunu okutmuyor sana. Kuduri gibi tek ciltte bütün meseleleri ihtiva eden bir eser okutturuyor. Sonra ne oluyor? Kişi bu eseri okuduktan sonra artık şerhleri kendi okuyor. Gidip de şimdi biz ne yapıyoruz işte? Biz çocuğun önüne İbn Abidin okutturuyoruz. Evet. 20 cilt matematik koyuyoruz önüne. Tabiri caizse. Çocuk bundan hiçbir şey alamıyor. Ama biz ona matematik ilminin temel kitabını bir ciltlik benzetme usulünden gidersek, verdiğin zaman çocuk matematiği bitirecek, fiziği bitirecek, kimyayı bitirecek.
Eyvallah.
Bir de Osmanlı şuna çok dikkat etmiş. Verdiği ilmin direkt sosyal hayatta karşılığı var. Direkt yani. İbrahim Hakkı Erzurum Hazretleri diyor ki, ben diyor aydaki kriterleri diyor Erzurum'un sokaklarından daha iyi bilirim diyor. Ya bunu nasıl biliyor işte? Yani bu, bunlar ayrı şeyler. Hı-hı. Avrupa, işte bunları hep biz Fuat Sezgin Hoca'dan, Allah razı olsun, öğreniyoruz. Yani o, Avrupa diyor ki biz medeniyet şeyi, ne o, astrolojiyi, iklim, ne o işte aklıma gelen mevsimleri. Hı-hı. 19. yüzyılda biz bulduk diyor Avrupa. Fakat Fuat Sezgin Hoca ortaya koydu ki 9. yüzyılda İslam alimleri o işi bitirmiş.
Eyvallah.
Haftalık tahminler yapıyorlarmış.
Evet.
İşte İlmin yani noktasına ulaşabilmek. Hı hı hı. İşte Enderun buradan ortaya çıktı bizde. Biz de dedik ki şimdi bu çocuklara ne öğretmek lazım? Baktık Enderun'a, dört temel ayak var.
Birincisi, şimdi hocam dört temel ayağa geçmeden kısa bir ara verelim. Aradan sonra inşallah Enderun'un incelemeleri neticesinde genç Enderun bugün işte 21. yüzyılda nasıl hayata geçiriliyor onu sizden dinlemiş olalım. Kıymetli dostlarımız, Eğitimde İyi Örnekler programında Sertaç Güngör Bey ile birlikteyiz. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar beraber olacağız. Bizden ayrılmayın efendim. Kıymetli dostlarımız, Eğitimde İyi Örnekler programıyla karşınızdayız. Sertaç Güngör Bey, Genç Enderun Proje Koordinatörü Sorumlusu Sertaç Güngör Bey bugün konuğumuz bizlerle birlikte. Ve bize Sertaç Bey, Genç Enderun hizmetine nasıl girdiklerini, bunu kendisine, kendilerini bu hizmete başlamaya nelerin sevk ettiğini anlatıyordu. Ve bu noktada en çok yetişmiş insan ihtiyacının bulunması ve bu çerçevede de Osmanlı'nın tarihin, tarihimizin araştırılması ve Osmanlı'daki uygulamaların örneklemlenmesi yolunu takip etmişler ve Enderun'u kendilerine, Osmanlı'daki Enderun'u kendilerine bir çıkış noktası olarak görmüşler ve bize Sertaç Bey ilk bölümde Enderun'u biraz özetledi esasında ve Enderun'da hocam dört temel esas var, nasıl yapıyorlar diye baktığımızda dört temel uygulama gördüğümüzü söylemiştiniz. Buradan devam edelim isterseniz. Yani Enderun'daki başarıya götüren o dört şey neydi ve siz bunu uyarlıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Kendi çalışmalarınıza nasıl aktarıyorsunuz? Buradan devam edelim. Buyurun hocam.
Şimdi bu dört ayak, ben kendimce şöyle bir toparlama yaptım. Dini, ilimler, bilim.
Evet.
Ondan sonra edebiyat ve tarih. Enderun'a baktığımız zaman da diğer Osmanlı medrese sistemini de incelediğiniz zaman gerçekten bu dört ayak üzerinden sistem çok iyi yürümüş. Fakat Osmanlı medreselerinin ilk zamanlarında Maturidi mezhebinin etkisiyle bu dört ilim sürekli okutulmuş. Belli bir kırılma noktası var Osmanlı medreselerinde. Haliyle Enderun da bundan etkileniyor. Eşari mezhebinin yaygınlaşmaya başlamasıyla, Eşari mezhebinin de bir takım Maturidi mezhebinden ayrılan noktaları mücahizesinde bilim, edebiyat tarzı şeyler geri çekiliyor ve dini ilimler ağırlık basıyor. Evet. Bu basma noktası işte Osmanlı'nın aynı zamanda duraklama ve yıkılışa doğru götüren sürecini başlatmış oluyor. İşte buradan biz dedik ki bu dört ayaklı sistemi başlatalım. Fakat bir çocuğu aldık diyelim ki. Alırken de şuna zaten en fazla dikkat ediyorum. Birincisi test ben uygulamıyorum çocuğa. Şimdi çocuk zaten özellikle böyle hani üstün zekalı diyorlar, kapasiteli, yetenekli, her neyse. Yani çocuğun önüne bir test koyduğunuz zaman ya o çocuk zaten bıkmış. Her gün testle, kağıtla, kalemle iç içe. Yani siz o çocuğu bir de özel bir projeye alırken evladım çöz bakalım şunu ya da işte önüne bir şey koydum hadi buraya bir şey çiz de senin karakterini çözeyim tarzı bir şey dediğiniz zaman ya o çocuk direkt kafasında sizi ha bunlar da bir okul bu da bir öğretmen diyor yaftayı yapıştırıyor ondan sonra sen bir daha oyun yargılarla başa çıkmak zorunda kalıyorsun. Ben şöyle yapıyorum çocuğu karşımıza alıp oturuyoruz bir 10 dakika 15 dakika sohbet ediyoruz. Ne yapıyorsun ne diyorsun mesela işte futbol oynuyor musun o diyor. Yani çocuk da onun kendi dünyasından bir 15 dakika sohbet ettiğiniz zaman o çocuğun hakikaten karakterik özelliği nedir, kapasitesi nedir, zekası nedir, yatkınlığı nedir hepsini anlayabiliyorsunuz aslında. Aslında bugün Osmanlı bu tarz yazılı testler yapmamış ki. Yani işi bilen bir hoca yani insanın gözünden anlarlar. Yani karşısına oturduğun zaman iyi ki hasbihal ettiğin zaman kişi kendini zaten belli eder ne olduğunu. İşte biz böyle bir yöntemle gidiyoruz. Bir sohbet ediyoruz, muhabbet ediyoruz. Ondan sonra diyoruz ki sen gel bir katıl bakalım. Bir de grup içinde onu inceliyoruz. Ondan sonra diyoruz ki sen gel ya da gelme. Böyle bir eleme usulü seçmemiz oluyor bizim. Seçtikten sonra genellikle bu aşam bu işte müzakere mi diyelim artık sohbetten geçtikten sonra genelde çocuklar biz tavsiye etmesek bile işte bu IQ testleri, Viscard testleri bunlar mesela benim şahsımda bir şey ifade etmeyen şeyler. Çünkü çok sınırlı ve mesela son öğrendiğim şeye göre şu zamanda uygulanan Viscard testinin en son 1980'de modellenmiş ve güncellenmiş hali olduğunu duydum. Doğru yanlış çok bilmiyorum ama bunu bir IQ ile uzmanlaşmış bir kişi bana söyledi. 1980 diyor. Bakıyorsunuz Viscard testi neye göre yapılmış? Tabi Batı toplumunun karakteristik ve zeka yapısına göre biçimlendirilmiş bir test. O yüzden çok fazla bilgi vermiyor ama bizim çocuklardan bazıları bu testlere gitti, velileri göndermiş. Birçoğu üstün zekalı, ortalama 130'un üstü çıktı mesela. Hani ben de burada şunu görmüş oldum. Demek ki gerçekten çocukla doğru bir sohbet yapıldığı zaman teste gerek kalmaksızın onun gerçekten yetenekli olup olmadığı ortaya çıkıyor.
İyi bir mülakat neticeyi veriyor.
Neticeyi veriyor.
IQ testinin şeyini aşağı yukarı veriyor.
Veriyor yani ve bu sefer çocukla arkadaş oluyoruz. Yani başlangıcın ben öğretmenim sen öğrencisin değil. Evet. Ya ben seninle bak arkadaşım ben hoca da değilim. Evet. Öğretmen de değilim ben. Abinim arkadaşının modunda girdiğiniz zaman çocuk rahatlıyor. Evet. Kendini açmaya başlıyor bu sefer çocuk size.
Kaç yaşında öğrencilerle bu çalışmayı yürütüyorsunuz?
8 yaştan itibaren. 8 yani yaş. İlkokul 2'deyken alalım diyoruz. Çünkü ilkokul 1'de önce bir okumayı söksün istiyoruz. En fazla da 12 yaş. Bu çocuk projesi çocuk ayağında. Eyvallah. Bir de bunun genç ayağı var ayrıca. 8-12 yaş arasında genellikle tercih ediyoruz burada. Tabii 8, 9 ve 10 bu 3 yaştan alındığı
peki,
zaman.
Peki kaç öğrenci alıyorsunuz? Nasıl oluyor?
Mesela 20'yi geçmiyoruz biz. Onda mesela kesin şeyimiz var.
Hatta, neden yani çok olsa daha fazla insana hizmet verseniz daha iyi değil mi?
Şimdi zaten bizim sistemlerin çökme noktasından bir tanesi bu. Evet. Yani bir şey gündeme geliyor, bir proje üretiliyor. Ha çok güzel bir proje tamam. Hadi bunu yayalım. Ya yaydığınız zaman bitiyor. Şimdi her yerde üniversite var. Evet. Şimdi mesela İmam Hatipler'e baktığımız zaman da şimdi eskiden İmam Hatipler çok azdı. İmam Hatipler'den mezun olanların hakikaten bir şeyi vardı. Bir ağırlığı vardı. Fakat bundan 10 sene sonra söyleyeyim 5 sene sonra İmam Hatip mezunuyum diyen kişiler normal bir düz lise mezunu gibi gözükecekler. Evet. Üniversite mezunları da öyle. Şimdi mesela babalarımız kuşağına baktığınız zaman üniversite mezunu olanlara bir değişik bakıyor. O üniversite neden? Değil çünkü mi? O zaman çok
uzaydan
az.
Uzaydan gelmiş gibi sanki.
Aynen öyle. Çok az. Yani gidenler gerçekten kaliteli insanlar.
Evet.
Ama şimdi baktığınız zaman yani herkes üniversite mezunu. O da işte yani bir şeyi haddinden fazla yaydığınız zaman kalite yerlere düşüyor.
Kesinlikle.
Şimdi hususi özel adam yetiştirme. Zaten Genç Endor'un projesinin şeyi, sloganı fikir adamı yetiştirme projesi.
Eyvallah.
Bu fikir ve lider adam. Yani evet. Lider adam demek de böyle İşte asacak, kesecek, çıkacak değil. Fikriyatıyla, ilmiyle toplumu yönlendirecek liderler.
Zaten lider de çok olmaz yani. Çok fazla zaten olması projeye akamete de uğratır.
Aynen öyle. Yani eyvallah. 20 kişi diyoruz. Bunu da ikiye bölüyoruz. 10 kişi bir grup, 10 kişi bir grup eyvallah şeklinde. Bu sefer ne oluyor?
Evet, buyurun.
Az çocuk olduğu için çocuklarla birebir onların hayatlarının içerisine kadar girebiliyorsunuz. Mesela bazı resmi kurumlarla görüştüğümüz zaman mesela bize şunu diyor hocam sayı çok az değil mi? Hı-hı. Yani şunu bir 100 kişi yapın 200 kişi eyvallah yapın da işte hani daha fazla
görüntü
olsun.
Bizim biraz böyle bir takıntımız var maalesef. Vitrin, görüntü bizim için
işte çok önemli. Ondan sonra da ne oluyor mesela? İşte bir takım bu hizmetlerle yola çıkmış bir takım vakıflara ve derneklere bakıyorsunuz. Seminer usulü yetiştirmekle çalışıyorlar. Yani. Allah hepsinden razı olsun. 100 kişiyi birden topluyor. Sonuna kalıyor 10 kişi. Hani bir senelik periyotlara bakıyor 10 kişi kalıyor. Arkadaş o zaman o 100 kişiyi alma. Vaktini boşa harcama. O 10 kişiyi al başta. O bir sene boyunca yükle geç işi bitir.
Evet.
Ya diğer o 90 kişi geliyor gidiyor yani.
Peki hocam dinleyicilerimizin aklına daha iyi belirginleşmesi için soruyorum. Genç Endor'un yani bir okul değil değil mi? Yani çocukları değil. Hangi vakitlerde buluşuyorsunuz?
Mesela
nasıl, okul döneminde nasıl, yaz döneminde nasıl? Nasıl
kış yapalım? Dönemi biz hafta sonu bir alıyoruz mesela. Evet. Hafta sonu da bir gün şeklinde. O da 6 saat falan ortalama alıyoruz çocuğu. Mesela muhakkak hafta sonu bir gününün ailesiyle kalmasına çok dikkat ediyoruz mesela. Hatta mesela genellikle koleje giden çocukların cumartesi günleri dolu oluyor. Etüt koyuyorlar, bir şeyler koyuyorlar. Mecbur pazara geliyor. Hatta ayda mesela bir sefer falan ben mesela şöyle dediğim çocuklar var. Sen bugün bu hafta gelme, git ailenle vakit geçir. Yani biz bir de burada böyle bir sıkıntı yapıyoruz. Çocuğu, yani bir de çok ilginç bir şey. Yani çocuğu okula gönderiyorlar. Spor aktiviteleri, sanat aktivite, o bu şu derken çocuk aileden kopuyor.
Eyvallah.
Çocuğu yetiştireyim derken veliler bu sefer sevgiden mahrum bırakıyorlar. Ondan sonra ne oluyor? O çocuğun aldığı bütün eğitim yine boşa gidiyor. Yani Osmanlı işte bakın Enderun'u yaparken yanına bir ailenin yanına yerleştirmiş. Osmanlı niye bunu yapmış? Niye ona bir aile ortamı oluşturmuş? O zaman Osmanlı yatılı Enderun'u alırdı. Ya Enderun'un yatılı kısmı da var, yok değil ama niye devşirme usulünde o başarılı çocukları ailenin yanına yerleştiriyor da yurtlara almıyor yatılı olarak? Aile ortamında yetişmesi lazım. Çünkü gönül, yani şu gönül beyinden daha öte gidiyor. Yani İmam Gazali diyor ki sen diyor aklınla bir yere kadar gelirsin, akıl nakıstır diyor. Sonrası diyor kalp işi diyor. O kalp nasıl oluyor? Başlangıçta anne baba sevgisiyle, sonra eş, sonra çocuk, sonra Allah sevgisi. Bir Evliyaullah'tan bizzat diyor ki sen diyor evlenmeden, çoluk çocuğa karışmadan Allah sevgisini anlayamazsın diyor. Bu böyle bir şey işte. Yani bir takım şeyler yaşaması gerekiyor çocuğun.
Doğru. Ya bu açıdan da tabii ailenin yanına yönlendiriyorsunuz. Aileyle aynen vakit öyle geçirmeye önem veriyorsunuz. Hatta, peki hocam Enderun'daki eğitim programı nedir? Genç Enderun'daki sizin projenizi
program kastediyorum. Program şöyle mesela çocuklar geldiği zaman sabahleyin saat 10 ya da 11 gibi başlıyoruz programa. Geldiği zaman birincisi bir muhabbet kısmı var. Oturuyoruz hep beraber. Bir sohbet ediyoruz. Yani sen okula geldin ilk ders şu hadi başlayalım diye bir şey yok.
Zaten çıkar.
Ders diye bir şey bizde yok.
Evet.
Mesela bizim programlar doğaçlama gelişiyor. Mesela şimdi bizim kışın hafta sonu yazın hafta içi yapıyoruz. Mesela hafta içi yaparken de şu an mevcut devam eden program salı, çarşamba, perşembe. Mesela niye ben hafta içi 5 gün yapmıyorum? Pazartesi ve cumaya dokunmak istemedim. Çünkü veliler işte cumadan bir yerlere gidiyorlar, pazartesi dönüyorlar
ya,
tatil
güzel
için. Mesela bunu da düşünmek lazım. Yani çocuğun olabildiğince dışarıda ve ailesiyle olması lazım. Şimdi hafta içi 3 gün. Mesela şimdi çocuklar, ilk gelen çocuklar bana şunu, hocam haftaya mesela çarşamba günü öğleden sonra ne dersi var? Mesela veli de soruyor. Ben de diyorum ki bilmiyorum. Bakacağız. Çocukların durumuna göre. Yani çocuğun o günkü ruh hali çok değişik oluyor. Mesela bugün örnek vereyim. Bugün sabah kafamda benim başlangıçta hat eğitim yaparız diyordum. Ama çocuklar geldi. Biraz uykusuz kalmış çoğu. Biraz moral bozuk. Havada sabah biraz böyle şeydi, açık değildi. Hadi dedim film izleyelim o zaman. Oturduk film izledik, ondan sonra kanallar açıldı, hat, ney, okçuluk girdik, ondan sonra kitap mitap. Yani öyle oluyor, yani böyle çocuğun önüne siz bir ders programı gibi şu gün şu bugün bu dediğiniz zaman çocuk okul moduna giriyorsunuz ya. Benim bu Genç Enderun'un en benim dikkat ettiğim şey bunu, çocuğun asla bir okul gibi algılamaması lazım. Burası bir sosyal aktivite mekanı. Program net değil, geliyoruz. Bu sefer çocuk size öyle yakınlaşıyor ki abi diyor size. Yani
kendini açıyor.
Kendini açıyor. Mesela bizim gruptaki erkek çocukların birçoğunun hani kız arkadaşını ben bilirim, gelir bana anlatır, ailesini anlatmaz birçok şeyini. Ben mesela aileyle bu sefer bunu paylaşırım. Ailesini anlatmadığı birçok şeyini gelir bana anlatır. Neden? Abi görüyor seni. Şimdi sana bu denli açılan bir çocuğa sen istediğin gibi yönlendirebilirsin. Bizim grupta çocukların birçoğu mesela biz büyüyünce Serta çocuğu gibi olacağız diyorlar. Neden? Bu benim dört dörtlük adam olduğumdan değil. Arkadaş olabildiğim için onlarla.
Eyvallah.
Bir de bu projelerin şu önemli bir noktası var. Belli bir yaştan sonra bu projeler olmaz. Yani sen 40 yaşını devirdikten sonra oturup çocuklarla bir proje yapma abi. Yapma. Sen çocuk genç yetiştir, bırak onlar yapsın. Sana baba gibi bakıyor çocuk. Benim yaşım şimdi 25. Ne oluyor? Bana abi diyor. Arkadaş oluyorum da. 30'umdan sonra ben zorlanmaya başlayacağım. 40'ımdan sonra bitecek o iş. Olmayacak. Ben belki 40'ından sonra 20 yaşın üstü gençlerle, o da belki olabilir. Çünkü etki yapamıyorsunuz.
Tabii bu yaş makası da çok önemli bir şey. Yani çocuk dediğiniz gibi amca gibi bakar 40'tan sonra.
Ya hırslı olmamak lazım. Evet. Yani ben bazı eğitmenlerde onu görüyorum. Yani bir proje üretiyor, ben olacağım. Ya bakıyorsun 20 sene, 30 sene, artık 50 yaşına gelmiş, halen daha çocuklarla uğraşıyor. Ya yapma bunu artık. Çünkü o çocuk senden almıyor, almayacak. Sen dedesin artık.
Çok ciddi bir kuşak farkı giriyor bir kere abi.
Aynen öyle. Benim kardeşim benden 10 yaş küçük. Projedeki çocuklar benden 15 yaş küçük. Hakikaten farklı dünyadalar ya. Ben onların dünyasını yakalayabilmek için onların oynadığı oyunları bazen yeri geliyor oynuyorum. Onların takıldığı internet sitelerinde takılmak istiyorum bazen. Neden? 2 sene bugün hatta kuşak değişiklikleri önceden yıllarla ölçülürken artık...
Tabii. Şimdi çok kısa dönemlere inmiş yani.
İnmiş durumda yani. Evet, arada yaş. Düşünsenize 30 yaş. Ne oluyor? Bu şekilde. Mesela bizim proje geçen sene yazın başlattığımızda... ...ben bir sene boyunca sanat, spor, musiki tarz şeyler koymadım mesela projeye. Dedik ki önce şu ilmi ve fikri tabanı iyi oturtalım. Mesela başlarken çocukların çoğu kitap okumaktan nefret ediyor. Nasıl bunları çekmek lazım? TÜBİTAK'ın ilk okuma kitapları var mesela. Ben bunu herkese tavsiye ediyorum. İlk başlangıç. Orada hayvanlar aleminin, işte teknolojik aletlerin kitapları var. Çok ince, nasıl diyeyim, 25-30 sayfa ağırlıklı resim. Sadece sayfanın belli noktalarında paragraf suretiyle yazılar var. Ben bunu çocuklara verdiğim zaman buna bir kitap gibi bakmıyorlar. İşte ayılar var, aslanlar, köpekler, kediler... Doğadaki çok kulağa duyulmamış ilginç hayvan aleminden canlılar. Bunlar çocuklar zevkle okumaya başlıyorlar. Bunları okurken arada ben bu sefer ufaktan ufaktan çıtayı yükseltmeye başlıyorum. Hani ilk başlangıcı ben hep TÜBİTAK'ın o ilk okuma eserleri. Çünkü resim ağırlıklı ve çok hoşlarına gidiyor. Arada bir de onların belgesellerini açtığım zaman hani hem ilmi hem görüntü canlandırıyor falan, iyi bir... Orada başlangıç oluyor. Sonrasında ufak ufak çıtayı yükseltiyorum. Mesela bir senenin sonunda bizim çocukların büyük çoğunluğu Osmanlı tarihini 4 farklı kaynaktan bitirdiler.
Gerçekten.
Mesela başlangıcı ben Osmanlı tarihinde karikatür kitaplarından başlıyorum mesela. Her Osmanlı padişahının karikatürize edilmiş hayat kitapları var. Bunlardan başlatıyorum. Önce padişahı bir görüyor, atı görüyor, kılıcı görüyor, o şeyi görüyor. Ondan sonra hemen akabinden onların kaldırabileceği tarzda bir Osmanlı tarihinden başlatıyorum. Ufak risaleler şeklinde. Sonrasında çıkartıyorum. Mesela şu anda Osmanlı tarihini Ahmet Şimşirgil Hoca'nın Kayı serisini okuyorlar. Ahmet Şimşir bizim arkadaşlardan bir tanesi, onun talebesi. Geçen bir muhabbeti açıldığında hani üniversite talebelerine yazıldığını söylemiş Allah alem hoca efendi. Yani biz bunu da ilkokul çocuklarına okutuyoruz işte.
Süper
yani,
bir şey.
Demek ki bu seviyeye gelebiliyor. Mesela grupta bir çocuk var. Ben bilim insanı olacağım diyor. Bilim tarihi üzerine çalışacağım diyor. Ve şu anda Fuat Sezgin Hoca'nın kitabını okuyor. Daha 11 yaşında bu çocuk. Ama birden bunu vermiyoruz. Yani bir senede 200'ü devirdiler Allah alem kitap sayısı.
Kitap sayısı
mesela.
Kaç yaşında bunlar?
Bunlar ortalaması 9-10, 8-12 yaş arası çocuk olarak
bir şey
bunlar.
Süper bir şey.
Şu anda grubun haftalık ortalaması 5 kitap. Her hafta en az 5 eser okuyorlar. Sayfa sayısı olarak da...
Peki bu çocuklar size geldiğinde kitap okuma kurdu çocuklar mıydı bunlar?
Asla ya. Yani sadece bir tanesi kitap okumayı seviyordu. Diğerlerinin hepsi kitap okumaktan nefret ediyorlardı, sevmiyorlardı. Hatta ben ilk derse girdiğim zaman kitap asla vermiyor. İlk bir hafta sadece muhabbet, sohbet, eğlence geçer. İkinci hafta kitapları ortaya çıkartıyoruz. İlk gördükleri anda tepki koydular. Yani hocam kitap mı istemiyoruz ya, hayır diye. Ama dedim ki bakın bu kitap değil ya. Bak sen işledin mesela koala. Çocuklar çizgi filmlerde çok görür, çizgi filmlerde, ama nasıl bir hayvan olduğunu bilmezler. Koala'nın kitabı var mesela. Bak diyorum, bu hayvanı merak etmiyor musun? Abi bakayım. Bir bakıyor, yazı çok az, resim çok fazla. Ya ben bunu okurum demiyor zaten. Ya bir bakayım ya, güzelmiş diyor. Kitap gibi görmüyor. O ona başladığı zaman tıkırt. Mesela Bir müddet TÜBİTAK'ın ilk okuma kitapları ortalama 25-30 sayfa olduğu için haftada onlardan 10 tane okuyan çocuk var. Baktığınız zaman 200-250 sayfaya tekabül ediyor. Sonra ben ne yapıyorum? Sayıyı azaltıp farklı kitaplar devreye sokuyorum. Yani aslında çocuk her hafta aynı sayıda kitap okuyor. İçerik değişiyor, sayfa sayısı değişiyor. Bu sefer kafada şu oluşmuyor. Ben gittikçe daha fazla kitap okuyorum diye bir şey yok. Aslında hep aynı kitap okuyormuş gibi bir hava oluyor
çocukta. Hava oluşuyor, ona göre oluyor. Eyvallah.
Güzel. Bir sene dolunca da sanat, spor, musikiler
peki,
başlıyor.
Peki nasıl devam ediyorsunuz? Mesela bir grup 20 kişi dediniz, aldınız çocukları. Bunlarla birer yıllık periyotlar mı, böyle uzun sürekli bir birliktelik mi oluyor?
Şöyle düşünüyoruz. Gerçi daha ilk bir yılı tamamladık bu projede. Benim niyetim şu, ilkokuldan alıp üniversite mezuniyetine kadar
taşıyabilmek.
Taşıyabilip ondan sonrasında da bu genç Enderun'u bir dernek olarak sistemleştirip hayat boyunca onları bir arada tutabilmek. Çünkü arkadaş ortamı çok önemli. Mesela bizim gruba gelen çocukların işte çok hareketli olmaları ve biraz da kafalarının fazla çalışması ortak noktaları oluyor genellikle. Çünkü fikir adamı yetiştirmek istiyoruz. Fikir adamının hakikaten biraz cesur olması ve hareketli olması icap ediyor. Yani ben şunu çocuklara söylüyorum. Benim ağzımdan bir yanlış bir bilgi çıktığında bile benim yüzüme karşı usulünce tabii ki bunu söyleyin diyorum. Mesela birçok noktada benim hatamı artık düzeltmeye başladılar çocuklar. Yani mesela ben bilerek şöyle bir şey diyorum bazen. Yanlış bir bilgi veriyorum. Bana hemen biri çıkıp ama hocam verdiğiniz şu kitapta böyle bir şey yazmıyor diyor mesela. İşte bunu istiyorum. Yüzüne karşı cesur bir şekilde korkmadan söylemek. Bu da ne getiriyor haliyle? Çocukların çok aşırı hareketli olmaları ve grubun çok sistemli olmasını zorlaştırıyor. Ne oluyor şimdi? Geldikleri zaman bağırarak konuşan çocuklar vardı içinde. Argoya kaçan, konuşan çocuklar vardı. Oturmasını kalkmasını bilmeyen çocuklar vardı işlerinde. Ama ne oldu? O arkadaş ortam bunların hepsini eritti. Ve hepsi belli bir edep ve adab. Tabii. Mesela ben çocuklara hiçbir zaman edep adab anlatmıyorum. Grup onu kendi içerisinde asimile ediyor zaten. Hadi bir edep adab sohbeti yapalım dediğim zaman çocukların kafasında direkt sen bir imamsın. Cami imamısın, anlatıyorsun. Yani çocukların kafasında bu televizyon, medya öyle bir ön yargılar oluşturmuş ki hakikaten bunları kırmak çok zor. Ve ister istemez bizi farklı yöntemler üretmeye zorluyorlar.
Çok teşekkür ediyoruz Sertaç Bey. Gerçekten günümüzde ihtiyaç olan bir çalışma. Hele hele gittikçe görselleşen, görselin peşinde koşan, okumaktan gittikçe uzaklaşan bir nesli böyle güzel bir kanala yönlendirmek ve onlardan İleride iyi fikir adamları, lider insanlar çıkarmak çok güzel bir niyet ve çok da güzel bir yıl içerisinde iyi bir noktaya da gelinmiş. Allah muvaffak etsin.
Allah
inşallah daha güzel noktalara taşısın. Bu çalışmadan hem Türkiye'ye hem İslam dünyasına çok güzel faydalar sağlayacak genç insanlar yetişsin inşallah. Kıymetli dostlarımız, programın sonuna doğru geldik. Sertaç Bey, ekleyeceğiniz ya şu konu çok önemliydi diyeceğiniz bir şey varsa onu da alalım. Yoksa bitirmek üzereyiz.
Şöyle diyeyim. Çocukların hayatındaki en büyük eksik rol modellik. Ailelere benim en büyük naçizane tavsiyem şu olur. Çocukların hayatında bir rol model belirleyin. Yani araştırın, edin. İyi bir insan onların hayatına sokun. Tabii ki yaşı genç olsun. Yani 25 yaşın üstü mesela olmasın mümkünse, 30 yaşın üstü. Hayatlarına sokun ve onu arkadaş yapın. Sonra bırakın artık o onunla muhatap olun. Yani siz çocuklarınıza, çünkü artık 12 yaşından sonra, artık orta son, lise 1'e geçtikten sonra artık çocuğa bir şey veremezsiniz. Yani genellikle bu böyle. Bir rol model belirleyin ve bırakın o çocukları artık onunla. Siz rol modele direktif verin.
Evet.
Ve artık o çocuğu o yetiştirsin, o onunla ilgilensin ve bakın daha süratli şekilde netice alınacak inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz Sertaç Bey. İnşallah kıymetli dostlarımız bu çalışmadan Ümmet-i Muhammed bolca istifade eder. Bir programın daha sonuna geldik. Yeni bir Eğitimde iyi Örnekler programıyla karşınızda olmak ümidiyle sağlıcakla kalın efendim.
Erkam Radyo'da İdris Topçuoğlu'yla Eğitimde İyi Örnekler programını dinlediniz.